Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, herkes çağıralım, bir saniye diye başlayacağız çünkü bugün sürekli olarak ben sizin sözünüzü keseceğim, size hiçbir şey söyletmeyeceğim. Bugün yayında aşağıdan yazı yazmak falan da yok, bitti artık, o usulü terk ettik, bundan sonra böyle davranacağız. Herkes bilsin, yerini, yurdunu bilsin, soru sorulmayacağını bilsin. Bundan sonra da ona göre davransın. Dün akşam bütün Türkiye adeta geçmişte hani yılbaşı gecesi dansöz bekler gibi. Ya da Eurovision yarışmasında ulan komşular yine birbirine destek atacak mı diye bekler gibi sonucunu bildiği bir mücadelenin başına oturdum. Öyle bir mücadele ki geçmişte izlerken sürekli aklımdan geçen oydu. Yılmaz Vural'ın çok delirdiği, başındaki takımın alenen şike yapmaya başladığını gördüğü için sahanın kenarında saçını başını yolduğu bir futbol maçı gibiydi adeta. Şikeyi yapan gazeteciler mi? Bugün bunu tartışacağız. Hem de hiç öyle anlatacağım. Bir saniye. 35 yaşında ben il başkanı oldum falan. Bunları söylemeden anlatacağım size. Dost doğru. Bakın bu işte... Hepinizin kafasındaki soru şu biliyorsunuz. Dün özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlarımdan ben gün boyu yayın başlamadan önce çok fazla mesaj aldım. Çünkü yurt dışında yaşayanlar, bu yayın yurt dışında yaşayanlar doğrulayacaklardır bunu. Onların tedirginlikleri bizlerden fazla. Biz çünkü her gün bu deliliğin içine uyandığımız için bir parça alışkanlık var. Ama onların ellerinin uzanamadığı, gözlerinin doğrudan göremediği, işte FaceTime üzerinden telefonlarla, WhatsApp'la bilmem neyle görmeye çalıştığı ülke tedirginliklerini katlıyor. Sevdikleri burada. Elleri uzanmıyor. Ve bu rahatsızlık da, bu huzursuzluk da dün gün boyu o kadar çok ama o kadar çok soru sordular ki. İşte önceden ayarlanmış, kurgulanmış falan. Ya böyle bir şeyin olması mümkün değil bir kere. Önce gazeteci arkadaşlar adına, kim olduğuna bakmadan böyle bir şeyin olabileceğine ben ihtimal vermem. Bu bir. İki, gazeteci bu işi değerlendirirken elinde yayın bittikten sonra ne kaldığına bakar. Tamam, herkes için geçerli olan şey budur. Siz, ikinci bölümde göstereceğim yayının, bugün iktidar gazeteleri de dahil olmak üzere hiçbirinde tek satır bir şey yok. Çünkü bir şey yok içinde. Şimdi burada öncelikle şu kavramı bir kere daha ortaya koyup bir kere daha üzerinde uzlaşmamız lazım. Muhalif gazeteci diye bir şey olamaz. Muhalif gazeteci dediğiniz yalakanın karşı mahalledeki versiyonudur. Gazeteci gazetecidir. Muhalif falan olmaz. Gazeteci görevi ve konumu gereği halktan yanadır. Kamu adına soru sorar, sorgular. O nedenle gazeteci iktidarlarla geçinemez. Muhalif görünmesinin altında olan budur. Diğeri iktidara doğrudan yanlayan insandır. Dolayısıyla oraya... Yayına çıkan işte Merdan Yanardağ'ı da, İsmail Saymaz'ı da gözünüzde böyle bir yere oturttuğunuzu biliyorum. Yanlış. Bu insanlara yapılacak çok büyük bir haksızlık her şeyden önce. Ama şuna da bakmayın lütfen. Sabah gördüğünüz işte birçok yer paylaşmış. Bazıları da ya insan bir parça utanır kardeşim. Kimden aldıysan o da uydurmuş büyük ihtimalle bu arada. Öyle bir kronometre tutma şansın yok çünkü. Şu 1 dakika 58 saniye konuşmuş, öbürü 14 saniye konuşmuş falan. Geç bunları ya. Geç. Sonuçta 2,5 saatlik bir yayının içinde toplasan 20 dakika konuşamayan 4 gazeteciden bahsediyoruz. Bir de moderatör var, hiç girmiyorum o hikayeye. Sürekli olarak şunu söyleyen bir insan. Bu bölümde nefis sorular soracağız. Gitmeyin bir yere. Yani ne sordunuz ya? Allah aşkına ne sordunuz? Dedim yani gazeteci iş bittikten sonra elinde kalana bakar. Çünkü gazetesine yazacağı, televizyonunda anlatacağı, katıldığı bir programda dillendireceği şey o içinden çıktığı yapıdan gelecektir. Hiçbir şey yok elimizde. Hiçbir şey yok. Türkiye'nin neredeyse 20 gündür konuştuğu 7 videonun eşliğinde... Ülkede uyuşturucu kaçakçılığının yeni rotasının belirlendiğinden eski başbakanın oğlunun buna dahil olduğuna, Türkiye'nin yaşadığı en büyük aydın suikastlerinden bir tanesinin sorumlusunun bugün halihazırda Türkiye'de bir marina işlettiğine, bütün bunların ötesinde insanların suç şebekeleriyle organize çalıştığına dair birçok iddia hala havada ve bunlarla ilgili tek soru sorulmadı. Tek soru. Geçin onu. Türkiye'nin bundan yaklaşık 45 gün önce öğrendiği bir bakanın yolsuzluk yaptığına ilişkin iddia. Konuşulmadı. İçişleri Bakanı'nın görevi değil mi kardeşim bu? Dünkü yayının tek cümleli özeti şudur. Süleyman Soylu çıkıp Tayyip Erdoğan'a reis en çok beni sevmek zorundasın. Çünkü benden başka herkes sana ihanet potansiyeline sahip sözünü söyledi. Bu kadar. Yani ben senden sonrası için ben varım. Sakın aklından çıkarma. Bir ben güzelim, benden başka herkes çirkin. Bu kadar. Onun dışında sadece top çevrildi ortada. Ya şu konuşulmayan sorulara bakar mısınız? Koskoca bir ülkede sadece o sorular sandığı getirir, sallar, ortalığı birbirine sokar. Ama bizde yaprak kımıldatmıyor. Bırakın onu, İçişleri Bakanı kendi eliyle getirdiği, daha önce uydurduğu saçma sapan bir saat nedeniyle istifaya kadar gittiği, sokağa çıkma yasağının ihlaline şahit oluyor ya. Çıkıyor, bir grup toplanmış, getirilmiş. Bir grup insan, ya sokağa çıkma yasağı var kardeşim. Karantina tedbirleri yok mu ülkede? O insanların arasına giriyor, selam veriyor. Ya sadece bu demokratik bir ülkede bir İçişleri Bakanı'nın istifası için yeterlidir zaten. Sen ne yaptın? Karşındaki adam ne yapıyor diye sorarlar insana. Ama onun yerine yapmaya çalıştığı hikaye, bak geçmişteki bütün AKP'lileri satmak. Hepsini tek tek. Yani Muammer Güler'den bahsederek bir İçişleri Bakanı'nın oğlunun evinden para sayma makinesi çıktı diyor. Ya bu kadar meraklısıysanız araştırmasına yol açsaydınız. Defalarca onunla ilgili getirilen önerge, muhalefet tarafından getirilen önerge siz ve sizin partiniz ve onun destekçisi tarafından reddedildi. Ayrıca orada anlattığınız hikaye, yani para sayma makinelerini bugün Türkiye'de konuşmak yasak. Süleyman Bey, bu kadar demokrasi aşığıydınız, siz başlayın. Geçmişte demokrasi kavramını içeren bir partinin genel başkanıydınız. Mesela ben şu soruyla başlamasını isterdim o söyleşin. Her şeyi geçin bir kenara. Çünkü bu soruya yanıt verilmedi. Verdim diyor, yalan söylüyor İçişleri Bakanı. Siz daha bundan 5 sene öncesine kadar ana avrat sövdüğünüz bir partinin genel başkanının yanında nasıl duruyorsunuz kardeşim? Her şeyi bırak, bu yayın böyle başlamak zorundaydı. Gazetecinin basireti bağlanmaz mı? Bağlanmaz olur mu? Defalarca ben de yaşadım. Sormanız gereken soruyu atlarsınız. Ama 2,5 saatlik bir yayında değil. Süreniz kısadır, 20 dakikadır. Soramazsınız, sıra gelmez. Gerçekten basiretiniz bağlanır. İnsansınız, makine değilsiniz ki ya. Çok normal bu. Ama 2,5 saat içinde her şeyi geçin bu soruyla başlamak gerekiyordu. Siz siyaseten, ahlaktan, namustan, dürüstlükten bahsediyorsunuz. 5 yıl önce küfrettiğiniz bir partinin yanında duruyorsunuz şu anda. Bir genel başkana benim tek siyasi liderimdir diyorsunuz. Ya bu soruyu duydunuz mu siz? Yo. O zaman biz ne konuşuyoruz? Ya Türkiye yeni uyuşturucu rotasında, üstelik eski başbakanlardan bir tanesinin oğlu vasıtasıyla yeni yol oldu deniliyor. Bunun için anlaşmalar imzalan deniyor. O eski başbakan çıkıp ortaya saçma sapan bir şey anlatıyor. Yani benim oğlum ilaç kiti ve maske dağıtmaya gitti. Sanki oğlanın işi bu. Gerçekten ilaç kiti ve maske sorumlusuymuş gibi davranıyor. Orada Caracas'ta bizim büyükelçimiz, büyükelçiliğin personeliyle resmi parlamentolar arası Venezuela dostluk grubuyla beraber fotoğraf veriyor. Ve ondan sonra diyorsunuz ki benim oğlum maske dağıtmaya gitti. Ya soru sorduğunuz zaman cevap alamayabilirsiniz. Çok normal kardeşim. Çok normal. Siyasetçi bu direnişe geçecektir zaten. Fasafiso yapmak siyasetçinin sağcısının da solcusunun da kalıbında vardır. Bunu hiç sağ siyasete falan bağlamayın. Çok basit bir örnek vereyim size. Basın toplantılarında cümlesini bir türlü bitiremeyen siyasetçilere bakın. Bitmez. Uzattıkça kendi yerel siyaset kavramı içinde kahvehaneden alkış alır, onu getirir siyaseti. Arkadaki kitap artık daha anlamlı. Sadece bu cumanın, önümüzdeki cumanın kitabı değil o. Çok daha manalı artık. Don lastiği gibi uzatılan cümleler, içleri boş, saçma sapan. Soruna cevap alamıyorsan o yayını kesersin kardeşim. Bu kadar basit. Soruna cevap alana kadar didik dersin. Bu saygısızlık falan değil ki. Yayının başında söyledim ya, gazeteci kamu adına soru sorar çünkü. Kamu adına soru soruyorsan, kamudan daha büyük bir güç yoksa sen o gücü kullanıyorsun demektir. Niye susturmuyorsun? Bir saniye diyen bir adam sürekli olarak. Onu da anlatacağım. Hiçbir şey anlatmadı. Çok normal. İçinden geldiği, daha dün sabah konuştuğumuz yolsuzlukların içinde bir bayrak gibi dikilen Demirel geleneğinden geldiği için istediği kadar konuşup hiçbir şey söylemiyor. Çünkü çok iyi biliyor ki onu kahvehanelerde izleyen, evlerinde, uzak dağ köylerinde izleyen insanlar bittikten sonra şunu diyecek. Helal olsun, 5 kişinin karşısında nasıl direndi? Bu, kalan bu. Oysa bizim elimizde bilgi kırıntısı bile yok ya. Ya istifa edecek misiniz sorusuna Merdan Yanar'dan. Arada sorulmuş iki tane soru var. İki tane sadece. Biri İsmail Saymaz'dan, biri Merdan Yanar'dan. İki tane. Çok mantıklı. İsmail Saymaz'ın oradaki diretmesi çok mantıklı. Ya sizinle ilgili savcı soruşturma falan açamaz. Atmayın demesi gerekiyordu orada. Atmayın, yalan söylüyorsunuz demesi gerekiyordu. Çünkü sizin için izin alınması gerekiyor. Kim izin verecek? AKP grubu mu? MHP grubu mu? Yo, hepsine selam çaktınız zaten orada. Merdan Yanar da istifa edecek misiniz sorusuna istifa etmemi gerektiren bir durum yok diyor. Ya daha önce yanlış sokağa çıkma yasağı saati verdiğiniz için istifa etmiştiniz. Ne oldu, o blöf görüldü ama bugün artık Habertürk binasından çıktığında karşınızda toplayabileceğiniz grup 20 kişiyi geçmediği için mi yapamıyorsunuz bunu? TRT'deki programda, daha bundan bir hafta 10 gün önce, TRT'deki programda biz bu konuyu Cumhurbaşkanı ile konuşmadık diyorsunuz. Kendisine arz ettim diyorsunuz ondan sonra. E o zaman Tayyip Erdoğan da artık konuşmak zorunda. Konuşmak zorunda kardeşim, briefing almış İçişleri Bakanı'ndan. Konunun bizatihi muhatabı o. E o zaman briefing aldığınıza göre konuşacaksınız. Nasıl olacak bu iş? Sürekli olarak yaşanan bütün olumsuzlukları kendi iç işiymiş gibi lanse eden tuhaf bir partiyle beraberiz biz. Sürekli. Mesela Hatay'da deve güreşi yapıp birbirinin sırtına çıkan tipler, biz kendi içimizde hallettik, ayıpladık onları diye anlatılıyor. Biz kendi içimizde hallettik, ayıpladık. Soruyorsun partinin sözcüsüne. Diyor ki biz muhalefetin sözüyle hareket etmiyoruz. Ya bir bakan yolsuzluk yapıyor. Süleyman Soylu'nun söylediği gibi geçmişte bu partinin bir bakanı, üstelik valilik yapmış, İstanbul valiliği yapmış bir adam. Oğlunun evinden para sayma makinesi çıkıyor. Kendi söylüyor bakan işte. Ne yapıldı soruyorum size. Bunu söylediğiniz zaman sizin karşınıza çıkan tek cümle şu oluyor sadece. Bunlar her türlü soruşturma nereye kadar, ucu kime giderse gitsin yapılacak. Hiçbir şey yapıldı yok. Şimdi burada dedim yani, gazeteci bittikten sonra bu iş elinde ne kaldığına bakar. Muhasebesi çok basittir bu işin. Z raporunu alırken sen habere özne olacak, haberin içine girebilecek tek bir unsurun var mı yok mu ona bakarsın. Yoksa yani şu kadar zaman sürdü, o 15 saniye konuştu, öbürü 45 saniye konuştu. Bunları geç kardeşim. Öyle bir cümle söylenir ki, tek bir cümle, 2,5 saate değer. Hiçbir şey yok ki elimizde. Diyorum ya, yayının ikinci bölümünde göstereceğim. İktidar gazetelerinde tek cümle yok. Ya bir şey yok çünkü söylenen. Bu yayının alternatif başlığı, hani bugün sigortamın poliçesi diye koyduk ya başlığı. Bunun alternatif başlığı bugünkü yayının genç sigortacılar tedirgindi. Süleyman Bey hiç olmazsa sigorta poliçesinin nasıl kesileceğini, önemli unsurların ne olduğunu söyleseydiniz de bu sektöre yeni giren genç sigortacılar yararlansaydı. Çünkü toplumun kalanı için hiçbir anlamı yok söylediklerinizin. Saçma sapan şeyler anlattı. Terörle mücadeleyi şöyle yapıyorum, 35 yaşında bilmem neredeydim, 32 yaşında Tansu Hanım bana işte genel başkan olur musun dedi, ben daha çocuğum dedim. Zaten porno, çocuk pornosu seyredenler de o kadar milyonlarca kişi var. Saçma sapan laflar, bir tane dişe dokunur laf yok ya. Ya her şeyi bırakın, diyorum ya bu yayın şöyle başlamalıydı, siz nasıl duruyorsunuz ya? Ya yüzüne küfrettiğiniz, hesap sormazsam namerdim dediğiniz insanlarla berabersiniz ve diyorsunuz ki bana inanın. Niye? İnanılacak ne var ki? Bu söyleşi böyle başlamalıydı. Çünkü bu zemini koyduğunuz zaman kimin inanılır, güvenilir olduğu, kimin sözüne asla güvenilmeyecek bir insan olduğu anlaşılacaktı zaten. Biz sigorta poliçesi kesen printer'ın sesine aşık olduk dünya. Vallahi bunu anlattı. Bayılırdım. Küçücük bir odam vardı. Bana ne? Bana ne? Benim bu masaya oturana kadar, bugüne kadar ne işler yaptım biliyor musun sen? Bilmen gerekiyor mu? Yo. Bizim ilişkimiz bu programla sınırlı çünkü. Ben niye bilmek zorunda kalıyorum? Üç arkadaş, bir tanesi Ermeni. Dikkat. Benim Ermeni arkadaşlarım var. Ne kadar benziyor değil mi? Herkesin söylediği. Sıkıştığı anda. Benim Kürt arkadaşlarım var. Benim türbanlı arkadaşlarım var. Bir Ermeni arkadaşım, bir de Erol. Ermeni arkadaşının adı yok mu? Ama biz üç kişiyiz. Biz üç kişiyiz. Birbirimizi çok iyi biliriz. Sigortacı açtık. Sigorta acentesi açtık. Çok severdim, bayılırdım. Küçücük bir odam vardı. E kalsaydın orada. Şu anda seni o programa, o yayına çağırma gerekçesi çok iyi sigorta poliçesi kesmen değil ki. O zaman bize bir şey anlatmak zorundasın değil mi? Dün yayının içinde özellikle Türkiye'nin şu uyuşturucu rotasında geldiği yerin çok sorgulanması gerek. Çünkü içeride söylenen bir takım yalanlarla birleştirildiğinde bu işle ilgili etkin adım atılmadığı anlaşılıyor. Bakın burada 6 yıl boyunca, hatta bazılarınız hoşlanmadınız da, bununla ilgili açık açık yazan çizen de oldu. Yani uyuşturucu konusunda emniyetin, polisin Türkiye'de çok sağlam operasyonlar yaptığı zaman burada övüldüğünü bu yayınlarda duydunuz. Bazılarınız hoşlanmadınız. Çünkü şöyle kapatıyor insanlar. Yani iktidarın eliyle yapılan her şey kötüdür. İktidar dışı yapılan her şey iyidir. Böyle bir saçmalık olamaz. Ama uyuşturucu konusunda gelinen nokta anlatılırken bir tek cümleye geldik, takıldık. Ben dedim ki ayaklarını bacaklarını kırın. Ya ondan sonra Uluslararası Af Örgütü'nden bize geldi onlar geldi bana. Bir saniye anlatacağım her şeye cevap vereceğim, anlatacağım. Bana geldiler, Türkiye ile ilgili bir şikayet yok. Ya yerden göğe kadar yalan bu. Yerden göğe kadar yalan kardeşim. Uluslararası Af Örgütü yayın sürerken raporunu bir kez daha paylaştı insanlarla. Nasıl, içinde yazıyor? İşkence ve fena muamele devam ediyor Türkiye'de. İnanmıyor musunuz? Ya bak, Süleyman Soylu'nun katılmadığı herhangi bir yayın sonrası, akşam saat 9'dan sonra gidin bir televizyonun önüne, dün Süleyman Soylu'yu karşılayan 15 kişinin yaptığını yapmaya çalışın. Türkiye'de işkence ve fena muamele var mı yok mu anlarsınız. Bu kadar basit test etmesi. Ama bunu bile soramadılar ya. Kardeşim, gazeteci söz keser. Sözü kesersiniz. Çünkü anlatılan şey hikaye. Dadaloğlu hikayesi anlatıyor. Kendiyle ilgili. Ben o kadar iyiyim ki, öyle yerlerden geldim ki, şuradan geçtim, buradan geldim. O beni çok severdi. Öbürü bana hastaydı, aşıktı. Ya Türkiye'de işlenmiş en büyük siyasi cinayetlerden biri Uğur Mumcu suikasti. Konuşulmadı ya. Ya kardeşim, o yayına katılan bir gazeteci, dikkatinizi çektim bilmiyorum, orada 5 kişi, içerideki 5 kişiden söz ederken soru sorulacağını hissettiği anda doğru mudur Mehmet Akif Bey, doğru mudur Veysi Bey, doğru mudur Kübra Hanım diye sordu. Siz üçünüz benden yanasınız diyor ya. Bunu unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Üçünüz bendensiniz. Yani biz 4'üz, burası 2. Böyle saçmalık olur mu? Uğur Mumcu suikastini konuşamayacaksak ne konuşacağız biz? Alenen, bakın, hukuken ikrar ederek, hukuki kavramla ikrar ederek, yani kabullenerek söylediği şeyler var bir suç örgütü liderinin. Adam diyor ki Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayetinin işlenebilmesi için adam istedi benden Korkut Eken. Ben de kardeşimi verdim diyor. Ya daha bunun ötesi var mı? Bunun karşılığını konuşacağınız yerde o bahsi geçen kardeş gözaltına alınıyor. Korkut Eken'le ilgili adım atılmıyor. Ve büyük bir yalan sürekli olarak şu söyleniyor. Yapılır, atılır, bütün anlar göreceksiniz. Neyi göreceğiz ya? Ya neyi göreceğiz? Uğur Mumcu cinayetinin üzerinden bu kadar zaman geçmişken, artık 30 yıla gelirken biz ne gördük ki bundan sonra neyi göreceğiz? Bu 30 yılın 18 senesi sizin iktidarınız üstelik. Yani yarıyı döndünüz, çoğunu siz üstlenmek zorundasınız bu işlerin. Ama yapmıyor kimse. Ve bunun karşılığında deniyor ki bir saniye her şeye cevap vereceğim. Ya kardeşim, işte burada insanın gazeteci olarak da sıradan yurttaş olarak da çıldırdığı nokta geliyor. Ya kalk git o zaman ya. Kalk git. Soru soramıyor musun kardeşim? En azından tavrını göster. De ki bu şartlar altında gazetecilik yapılamaz. Çünkü siz hiçbir soruya cevap vermiyorsunuz. Cevap vereceğim diyerek sallıyorsunuz. Laf salatasıdır burada yaptığınız. Geçmişte bunun benzer örnekleri var. İşte dün sosyal medyada yayın devam ederken bir yandan insanlar, bir grup, ya düşünsenize iş bu noktaya geldi. Organize suç örgütü liderini takip ediyor herkesi. Onun ne söyleyeceğini merak ediyor. Bir dalga vesilesi haline geldi. Ama bunlar yapılırken öte taraftan hala soru sorulmayan bir ortamda, mesela Mehmet Ali Birandı'nın rahmetli Tansu Çiller'le yaptığı röportaj ortaya geliyor. Ya ben size ötesinde örnek vereyim kardeşim. Bunlar yaşandı. Güneri Civoğlu, ki sağ siyasete uzak bir adam değildir, hiç de öyle sert bir gazeteci falan değildir, kimse hikaye anlatmasın, ama Mesut Yılmaz'la yaptığı bir röportaj vardır ve o röportajda Mesut Yılmaz doğrudan suçlar Güneri Civoğlu'nu ve çalıştığı gazeteyi, gayet usturubuyla lafı olduğu gibi geri çevirip çakar orada. Kardeşim, sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ne yapacağız şimdi? Bizim hazır müşterilerimiz var. Sözcü okurum var benim. Benim televizyonum var. Şahane o zaman. Dostlar alışverişte görsün. Herkes kendi televizyonunda, kendi gazetesinde çevirsin topunu, devam etsin. İyi ama ekran başına geçen izleyiciye ayıp değil mi? Bırak gazetecileri ya. Sadece o insanlara bir şey görmeye geçiyor. Yılbaşı gecesi dansöz bekler gibi diyorum ya. Ya Eurovision yarışmasında akraba, komşu ülkeler birbirine oy verecek, yine bizim hakkımızı mı çalacaklar denilen günlerdeki gibi izliyor insanlar. Dallasizler gibi izliyor. Sokaklar boşalıyor. E sen karşılığında insanın bir parça yüzü yere eğilir ya. Ya yapılanın gazetecilikle alakası falan yok kardeşim. Gazeteci, bak söylüyorum, soruyu unutur. İnsansın ya, makine değilsin ki sen. Soruyu unutursun, yerinde soramayabilirsin. Bunu anlarım ama 2,5 saatlik bir yayında olmaz bu, olamaz. Olabilemez. Sorulacak belli başlı sorular var ve soramıyorsan kalkar gidersin, bu kadar net. Bu kadar basit. Bu şartlar altında gazetecilik yapılamaz. Hatta şunu da söylersin insanlara. Ben olsam söylerdim. Ya tam da medyaya bakışınız bu işte. Soru sorulmasın, ben istediğim kadar konuşayım. Ve bu şartlar altında böyle gazetecilik yapılmaz. Bu kadar basit. E sen 2,5 saat oturuyorsun orada. Soru sormaya çalışıyorsun, doğru. Ama girişim yapmıyorsun. Bakın dün özellikle kendim için, yani burada yayında paylaşmak için falan değil ya, haksız yere eleştirmemek için, kendim için notlar tuttum ben. Normalde hiç yapmam. Kendi yayınımı bile oturup izlemem. Vallahi izlemem. Bak yemin ediyorum size. Bu sağlıklı bir şey olduğuna inanmıyorum çünkü. Dün yayın başladığında, sarkarak başladığında, üst üste reklamlar, bilmem neler, ot çöp, her neyse. Ama ilk 45 dakika dolduğunda daha sorulmuş soru yoktu ya. Soru yoktu kardeşim. Hiçbir şey sorulmadı. Programın moderatörü topu bıraktı. Süleyman Bey o Rize maçında Yılmaz Vural'ın delirdiği gibi kendi arasında top çevirmeye başladı. Kendi kendine. Attı, çekti, duvar pası yaptı, üçgeni aldı çıktı falan filan. Ya bırak, ilk 45 dakikayı ona verdikten sonra kalanı zaten senin için mi geçerli yok? Geçmiş olsun. Ne olacak ondan sonra? Gerçekten ne olacak merak ediyorum ben. Kalan 1 saat 45 dakikada ne olabilir yayında? Yayının en büyük bölümünü vermişsin zaten. Bütün Türkiye 20 gündür aynı şeyi konuşuyor. Ya kardeşim senin görevin bu, görevin. Bu kadar basit. Gazeteci muhalif falan olmaz. Bu saçma. Kamuoyu goygoyu bu. Dünden beri gelen mailleri göstereyim size. Gördünüz işte, değil mi, muhalif gazetecinin kıymeti. Ya ne muhalif gazetecisi kardeşim? Muhalif gazeteci diye bir şey olmaz. Gazeteci gazetecidir. Muhalifse karşı köyün yalakasıdır sadece. Fark etmez. Gazeteci işini yapar. Ama yapamıyorsa da o koşulların sürdürülmesine en azından katkı vermez. Ya verdiniz dün. 2,5 saat o yayının sürme gerekçesi oldunuz. Hiçbir şey çıkmadı ki. Diyorum ya, elinde kalana bakacaksın. Bu sabah baktığımızda bırakın manşet olmayı, habere kırıntı olabilecek bir tane unsur söyleyin bana lütfen. Sıradan yurttaş olarak söyleyin. Sıradan yurttaş olarak deyin ki ya tamam manşet olmaz ama hani printer sesini çok seviyorum. Kia marka jipim var. 32 yaşında il başkanıydım. Genel başkanlığa adaydım. Bana ne? Bunların hiçbirinin, hiçbirimize bir faydası yok ki. Niye konuştuk biz bunu? E şimdi böyle değerlendirecek olursanız ben size sorayım. Bu yayından bir şey anladınız mı siz? Ben anlamadım. Ama pek çok kişi hani bizim mahallenin insanı diye sessiz kalacak. Gazeteci iktidarlar kurmaz, gazeteci iktidarlar yıkmaz. İşi bu değildir. Ama bizde hala gazeteci deyince böyle algılayan insanlar var. Yani bir takım insanlar ekrana çıktığında soru sorulmadığından şikayet edenler, aynı şekilde kafalarındaki düzlem oluşsun diye sıra kendilerine geldiğinde soru sormuyorlar bu ülkede. Dünü kastederek söylemiyorum. Yani burada ne İsmail Saymaz'ın ne Merdan Yanardağ'ın tavrının bu olduğunu söylemiyorum ama bunun örneği çok televizyonda, gazetelerde. Aynı şeyi yapıyorlar. Onun göğsünü de yumuşatıp yere rahatça indirebildiği ve ondan sonra da küt diye şut çekip kaleye yollayabildiği paslar atıyorlar. Ama gazetecinin işi bu değil ki. Hele böyle bir yayında. Ya sorulacak sorular o kadar net ki. Bakın dün sadece sosyal medyadan şunu yapsa, ya sizce sorulması gereken soru nedir kardeşim denilse, oradan çıkacak ilk 4 soruyu sormak için ısrarla çabalanıp birinci saatin sonunda ya siz hiçbir şey yapmıyorsunuz kardeşim, böyle gazetecilik yapılmaz deyip kalkıp gidebilseydi insanlar, program çok daha verimli hale gelirdi. Ama olmadı. Onun yerine top çevrildi sürekli olarak. Bir de şöyle bir geyik var, hep söyleniyor ya, işte mevzileri terk etmek doğru mu? Böyle bir mevzi olur mu ya? Hani böyle bir imkan geçmiş elimize, terk etmek doğru mu? E kullanmıyorsun ki. Terk etsen ne olur, terk etmesen ne olur? Ya sana soru sordurulmuyor. Ve sen sürekli sigorta poliçesi, printer sesi falan dinliyorsun. Kime ne faydası var bunun kardeşim? Bir anlat ya. Bitti. Yayın bitti. Geçti. Biz bir akşam önce, yani dün saat 9'a 2 kala, hatta 9'u 5 geçene kadar, yayın başlamamıştı çünkü. 9'u 5 geçene kadar Türkiye'de hangi iddialar gündemdeyse hala aynı iddialar gündemde. Üstelik bir sürü yalan eklendi ona. Benimle ilgili 10 bin dolar aylık maaş alan siyasetçi. Açıklasana. Açıklayacağım savcı beni çağırdığında. O kadar iyi biliyor ki. Savcının seni çağırması mümkün değil. Mümkün değil. Nasıl olacak o iş? Seninle ilgili fezleke düzenlenecek. Buna izin çıkacak. Ondan sonra sen gideceksin. Hangi savcı yapacak bunu, pardon? Ruhsarla ilgili adım atamadı 5 haftadır, 6 haftadır o savcılar. Bana bir tane göstersene. Kim yapacak onu? O kadar iyi biliyor ki. Uluslararası Af Örgütü'nün raporu yok. Salla. Nasıl olsa gol. Yani bununla başka medya kuruluşlarını suçla. BBC Türkçe'nin işi Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık yaratmak. Ya bunu söylüyorsun sen, herkes de dinliyor. Nedir örneği bunun? Ekonomik istikrarsızlık yaratmaksa anlattığın hikayeyle, mesela geçmişte üstelik çok da fazla değil. Bundan 8 sene önce İçişleri Bakanlığı yapan, sizin iktidarınızda, senin partinden İçişleri Bakanlığı yapan kişinin oğlunun evinden para saymak makinesi çıktığını sen söylüyorsun. Soru, ne yaptınız? Türkiye'de işkence ve fena muamele yok. Ya nasıl yok ya? Nasıl yok? Hiç utanmıyorsanız cumartesi annelerine bakın. Türkiye'de bir işçi sendikaları konfederasyonunun başkanı ve iki yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde dövüldü. Hadi bana hayır olmadı deyin. Polis kalkanlarını kaldırarak haber yapılmasını engelledi. Olmadı deyin. Fena muamele değil mi bu? Ya hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bunu söyleyin bari. Bunu söylemek için bağırın ya, sesiniz çıksın. Orada oturup bir saniye diyen herkesi dinlemek zorunda mısınız siz? O yayında kalmak zorunda mısınız? Şahane. Mesela Veys Ateş'in en çok merak ettiği kendini yalnız hissediyor muymuş? Yani herhalde sarılıp pışpışlayacaktı. Öyle diye düşündüm ben. Dünkü yayından tek cümle. Benim açımdan kalan. Reis en çok beni sevmeli. Çünkü benden başka herkes hain. Çünkü biz uyuşturucu kaçakçılarını yakalıyoruz, onu getiriyoruz, bunu getiriyoruz, hukuk serbest bırakıyor. Yani adalet size destek olmuyor mu diyorsunuz? Ben öyle bir şey demiyorum. Allah Allah. Ne diyorsunuz o zaman? Ya sadece tek soru. O zaman takıldığın tek sorunun üstünden git ya. Israrla 60 kere sor. Cevap verene kadar. 2,5 saat. Kısa bir yayının içinde bunu unutabilirsin, atlayabilirsin. Bak bir daha söylüyorum. Gazeteci de makine değil. İnsanoğlu. Ama 2,5 saat zamanım var kardeşim. İlk 45 dakikasında gömmüşsün zaten. Gözünün önünde gitmiş. Yayına ara verilmiş. Kalkıp söylesene ya, ne yapıyorsunuz siz diye. Ne yapıyorsunuz? Biz burada tuzluk muyuz? Ya rahmetli Erol Büyükburç ne kadar haklıymış ben saksı değilim diye vurmakta. Saksı dizilişi böyle bir şey çünkü. Size hiç kimse bir şey sordurmuyorsa orada durmanızın bir anlamı yok ki güzel kardeşim. Sorulmuyorsa demek ki bunun devamı mümkün değil. Ama orada bunu yapmakla sadece dışarıda gelen, toplanan, otobüsle neyle getirildiyse 15 kişiye destek olmuş oluyorsun ya. Başka bir manası yok bunun. Çünkü bitmişinde, diyorum ya, gazeteci için somut bir şeydir önemli olan. Çünkü gazetesine basmak zorundadır. Çünkü televizyonda anlatmak zorundadır. Çünkü bir podcast yapıp insanlara iletmek zorundadır. Dünyanın bir yerinde, hele hele yurt dışında yaşayan insanlar büyük bir tedirginlikle, ne oluyor ya, benim anamın, babamın, sevdiklerimin, arkadaşlarımın, kardeşlerimin, arkadaşlarımın yaşadığı yerde, elimin uzanmadığı yerde ne oluyor sorusuna cevap verilmesini engelliyorsun sen. Dün alenen yapılan budur. Gidilecek tek bir noktada yoktur. Sigortamın poliçesi. Sadece. Sigorta poliçesinin nasıl kesileceğini anlatsaydınız. Mesela bunun önemli unsurları nelerdir? O içine alınacak, poliçe kapsamı içine alınacak klozlarda neler var? Keşke bunları paylaşsaydınız. Hiç kimsenin hiçbir işine yaramadı. Bari genç sigortacılar yararlansaydı ya. 2,5 saatin sonunda, ömrümüzden giden 2,5 saatin sonunda gazetecilik adına bir utanç ve saat 9'u 5 geçene kadar ne biliyorsak o kadar kaldı. Başka yeni hiçbir şey yok. Bir de Türkiye'de batık hale gelen gazetecilik artık iyice katmerlenerek gidiyor. Çünkü insanlar büyük bir korkuyla sinmiş durumdalar. Kendi mecralarında çok güzel goy goy yapıyorlar. Ama ortaya çıkardığın zaman herkes kaçacak delik arıyor. Ortada kalan sadece bu. Sigortamın poliçesi sağlam. Kalanı geç kalanın ya. Sesini dinlersen bir de güzel printer sesi var. Bir de alıcıysan Kia Jeep var. Bilmiyorum yani, düşünür müsün? Tübe uygun, tüp taktırılabilir, o kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatımız aynı değil. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Çoğumuzun siyasi görüşleri çok farklı. Çok çok farklı. Olsun da zaten. Bazılarının siyasi görüşü o kadar farklı ki yok. Siyasete inanmıyor çünkü. Ama biz burada her gün siyaseti, kendi siyasi anlayışımızı değil, Türkiye'nin siyasetini konuşuyoruz. Ne olması gerektiğini konuşuyoruz. Bunu yaparken de birbirimizin farklılıklarını biliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Ve öteki, beriki, şu, bu, o, bilmem ne, diğeri demeden bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey. Yüksek oranda tahammül gerektiriyor. Tahammül gerektirirken tahammül ettiğini belirtmemeyi de gerektiriyor ayrıca. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olmalı. Çünkü bu yayında konuşulanlar gerçekten konuşulmuyor başka bir yerde diyorsanız eğer, yayını desteklemenin birkaç yolu var. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin bütün yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz değişmiyor. Değişmedi, bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın ortasına geliyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin orada konuşmaya devam edelim hayatımızı. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, çok şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.